Ayrım 11.
Sayfa 147. Yaşanılan süreçte kişisel rolümü doğru değerlendirilmesi ve oynanması önemini korumaktadır. Bunun derin bilinci ve sorumluluğuyla çok zor koşullar altında da olsa yaşama doğru değer biçmeye sürekli özen gösteriyorum. En azından konumuma yasa ve yönetmeliklerin adilce uygulanması gerektiği kanısındayım. Fakat sağlığım ne kadar zorlansa da daha önemli gördüğüm hususlar siyasal, toplumsal alana ilişkin görev anlayışı ve gerekleridir. Geçmişe ilişkin kapsamlı eleştiri, öz eleştiriden çıkardığım temel ders, tüm sorunların en çağdaş ve doğru yolunun demokratik uygarlık sistemi içinde aranması ve çözümlenmesidir. Dolayısıyla sürekli uğraşım olan Kürt olgusu ve sorununda Türk-Kürt ilişkilerine demokratik siyasi yaklaşımı uygulamak esas olacaktır. Yaklaşık 200 yıldır uygulanan milliyetçi yaklaşımlar başlangıçta ilerici rol oynamışsa da giderek çağdaş etnik savaşlara dönüşmesi sorunları ağırlaştıran bir etken haline gelmiştir. Filistin-İsrail örneği bu gerçeği çok iyi kanıtlamaktadır. Olası bir Kürt egemen sınıf devletçiliği Orta Doğu'da her tür çatışmaya ortam hazırlayacak bir olgu olmaya adaydır. Yakın geçmiş bu gerçeği daha da doğrulamaktadır. Kürt sorununu temel bir demokrasi sorunu olarak görmek, milliyetçi ayrılıkçı tezlere zemin kılmamak, mevcut siyasi sınırları esas alan bir çözümde ısrarlı olmak, Orta Doğu çapında demokratik gelişmeler için en büyük kazanımlardan biri olacaktır. En ileri demokratik deneyime bölgede sahip olan Türkiye bu temel çözüme öncülük ederse, tıpkı 1920'lerin ulusal kurtuluşunda oynadığı tarihsel rolden birini daha oynayacaktır. Irak'taki gelişmelere bu perspektifle yaklaşıldığında en temel bir tehdit, en temel bir kazanıma dönüşebilecektir. Rolümü ağırlıklı olarak 5 yıldır bu temelde oynamaya çalıştım. Ortaya çıkan gelişmelerde bu tavır gerçekçi değerlendirilmelidir. Bundan sonra Türkiye için şüphesiz madde çözümünü doğru buluyor ve bekleneni yapmaya çalışacağımı belirtmekle birlikte inisiyatifin hükümetten gelmesi tabidir. Önceki hükümetin yaşadığı çelişkiden ötürü nasıl çürümeye yol açtığı göz önüne getirildiğinde, 58. hükümetin benzer duruma düşmemesi için ivedi tavırla çözüme yaklaşması hayati bir öneme haizdir. Aksi halde son yılların hükümetleri konumuna düşmesi kaçınılmaz olacaktır. Sorunu daha da ağırlaştıracak seçeneğe yol açılmaması da gösterilecek tavra bağlıdır. Bu durumda 15 Ağustos sonrası duruma düşülmemesi için meşru savunmayı aşan durumlara fırsat verilmemesi için pozitif rol oynamaya çalışılacaktır. Ama yine de sorunda kilitlenme, ağır maddi manevi kayıplar ne kadar arzulanmasa da kaçınılmazdır. Halbuki köklü çözüm, Türkiye için en sağlıklı birliği ülke ve toplum için demokratik bütünlükte bulan yeni bir dönem, aynı zamanda içte kalıcı barış ve istikrarla muazzam bir kalkınma, dışta ise Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya'da önderlik ve ABD'de güçlü hızlı bir üyelik anlamına gelecektir. Bunun için hükümetinizin yeniden diyaloga kapı açması, çözüm yolunda eksik kalan adımları atması tarihi bir olaya sahiptir. Bu imkanın değerlendirilmesinin de bir vebal olarak gördüğüm için 58. hükümeti bilgilendirmeyi bir yurttaşlık görevi bildim. Takdir şüphesiz makamınızın olacaktır. Bir kez daha 58. hükümetin ülkemize hayırlı ve başarılı olmasını dilerken kendi zaviyemizden bu gerçekleri saygıyla arz ediyorum. 30 Kasım 2002 PKK, KADEK ve AKP 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan genel seçimler sonucunda yaklaşık %34 küsur oyla AKP'li Abdullah Gül, 58. hükümetin başbakanı oluyordu. AKP'ye oy veren işçi, memur, köylü kendi sorunlarıyla ilgilenileceğini, ekmek kuyruklarının biteceğini, emekli maaşı işkencesinin sona ereceğini, sigorta ve devlet hastanelerinde rehine kalma ve eziyetlerin kalkacağını umut ediyor, AKP'lilerin vaatlerini tutacaklarını umuyorlardı. APO'dan mektuplar alan ve APO'nun dileklerinin çözümü için uğraşan Başbakan Gül, kendilerine oy veren insanlara gideceği yerde, önce PKK ile bağlantılarının kanıtlandığı APO'dan aldıkları talimatlarla hareket ettikleri kesinleşen, Leyla Zana ve arkadaşlarının hapisten kurtulması için mücadele veriyor, onların yeniden yargılanmalarını sağlıyordu. Abdullah Gül tutuklu yargılamanın Türkiye'ye zarar verdiğini öne sürüyor ve biz üzerimize düşeni yaptık, sıra yargıda diyordu. Gül oy aldıkları seçmenlerini unutup 19 Kasım 2002 tarihinde Milliyet gazetesine gidiyor, Bush reformcu yanımızı kutladı diyor. Halkın düşüncesini ise bir dahaki seçime kadar unutuyordu. Bush'tan aldığı moralle hız kesmeyen Başbakan Gül bu kez de gidip 22 Kasım 2002 tarihinde Alman Die Welt gazetesine demeç veriyor, bu demeci hükümet programının okunduğu gün şu şekilde yayınlanıyordu. Türkiye'nin hedefi çok açıktır, AB üyesi olmak. Bunun ülkemizde demokrasinin ve ekonominin düzelmesini sağlayacağını ummaktayız. Buna karşılık biz de AB'ye tam üye olarak kabul edilecek Türk Devleti'nin saydam, demokratik bir İslam devleti olacağını taahhüt ediyoruz. 28 Kasım 1995 tarihli Posta Gazetesi ürperten itiraf manşetiyle Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül'ün "Cumhuriyet döneminin artık sonu geldi, kesinlikle laik sistemi değiştirmek istiyoruz" şeklindeki sözlerine yer veriyordu. Abdullah Gül başbakan oldu ya, başladı medya dolaşmaya. 25 Kasım 2002 tarihinde Yeni Şafak gazetesindeydi. Gül burada yasakların anayasa paketiyle kalkacağını anlatıyor, şöyle diyordu. "Bakın, bizim en önemli özelliğimiz şeffaflık. Dolayısıyla halk bizi monitöre ederek izleyecek. Sivil toplum kuruluşları, medya, muhalefet, meclis dışı muhalefet hepsi izleyecek. Biz bunların gözü önünde adım adım sözlerimizi yerine getireceğiz. AB için iki kriter var. Biri Kopenhag siyasi kriterleri, diğeri Maastricht ekonomi kriterleri. Kopenhag kriterleri ölçülebilir şeyler değildir. Bunu çok farklı yorumlayabilirler. Ama Türkiye eksikliklerine rağmen Kopenhag kriterlerini karşılamıştır. Şimdi bizim hükümetimizin de çalışmaları var. Bunlar da tamamlandıktan sonra Avrupalıların söyleyeceği hiçbir şey kalmayacaktır." 23 Kasım 2002 tarihinde Başbakan Gül tarafından açıklanan hükümet programında önce anayasanın 36. maddesinin ardından tümünün değiştirileceği vurgulanıyor, değiştirilecek maddeler de apartman kiliselerine serbestlik getirileceği, azınlık vakıfları ve cemaatlerine her türlü kolaylığın sağlanması yanında mülk edinme serbestisinin de verileceği görülüyordu. Yine bu değiştirilecek maddelerin 30 bin kişinin katili ve bir o kadar insanımızın da sakat kalmasının sorumlusu APO, Leyla Zana, Depliler ve PKK'lılara bayram yaptıracağı ortaya çıkıyordu. AKP'lilerin hazırladığı uyum paketiyle aralarında PKK'yı simgeleyen sarı, kırmızı ve yeşil renklerle mecliste Kürtçe yemin etmeye kalkan Leyla Zana ve eski Deplilere yeniden yargılanma ve serbest kalma yolu imkanı sağlanırken, terörist başı Abdullah Öcalan'a da AİHM'nin vereceği karara göre yeniden yargılanma yolu açılıyordu. AKP'nin bu uygulamaları bazıları için sürpriz olurken, geçmişlerini şöyle tekrar bir hatırlayanlar içinse beklenen bir olaydı. 1993 yılının Haç mevsiminde Mekke'de kapalı bir odada düzenlenen toplantıya bugünün Devlet Bakanı Abdüllatif Şener, İran İslam devrimini öven ve "bu coğrafyada biz de varız diyoruz" şeklindeki iddialarıyla katılıyor, Türk adıyla anılmaktan haya duyuyorum diyen Bayındırlık Bakanı Zeki Ergezen, analara yaptığı çağrı ile evlatlarını PKK olaylarında değil, İslam davası yolunda ölmeleri için yetiştirmelerini söylüyor, laikliği kovma duaları yaptırıyordu. Aynı Zeki Ergezen 23 Nisan 2003 tarihindeki törenleri sakız çiğneyerek izliyordu. Zeki Ergezen Mekke'de hep milletvekilleriyle birlikte gerçekleştirdikleri toplantıda yaptığı konuşmada, "Onların istihbaratlarından uzak olduğumuz için konuştuğumuzu sanmayın, biz her yerde böyle konuşuyoruz" diyordu. Mekke'de HEP ve Deplilerle başlayan flört, Refah Partisi'nin bayraklarının köşesine de yansıyor, basında yer alan fotoğraflarda Refah'ın bayraklarının köşelerine yapıştırılan ve doğuda dağıtılan bayraklarda sarı, kırmızı ve yeşil renkli çaputlar görülüyordu. Deplilere gizli ziyaret. 18 Ocak 2004 tarihli Hürriyet gazetesinin haberinde AKP milletvekillerinin cezaevindeki Deplilerle gizli gizli görüştükleri de ortaya çıkıyordu. AKP ve DEP gizli ilişkisi gazetede şöyle yer alıyordu. Başbakan Tayyip Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Romano Prodi arasındaki görüşmede AKP'li TBMM ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mehmet Elkatmış'ın cezaevindeki DEP'lilere yaptığı gizli ziyaret ortaya çıktı. Erdoğan, "düşünce suçundan ötürü hala cezaevinde olmaları bizi üzüyor" diyerek DEP'lilerin durumunu dile getiren Prodi'ye Elkatmış'ın cezaevindeki DEP'lileri ziyaret ettiğini anlattı. Erdoğan, Elkatmış'ın Deplilerin DGM'deki duruşmalarını takip ettiğini de söyledi. Elkatmış da Deplileri 1,5 ay kadar önce ziyaret ettiğini söyledi. ziyaretin Ramazan'a rastladığını, Selim Sadak'ın da kendisi gibi oruçlu olduğunu belirten el katmış, bir sıkıntı ya da ihtiyaçlarının olup olmadığını sorup sohbet ettik dedi. El katmışın verdiği bilgiye göre Leyla Zana ve arkadaşları oruçlu Sadak'a, o hacıdır oruç tutuyor, tuttuğu için de gece uyumaz, gündüz uyur diye takıldılar. El katmış da Sadak'la birlikte hacca gittiklerini söyledi. 13 Mayıs 2003 tarihinde Yeni Şafak gazetesinde Pişmanlık Yasası Yolda başlıklı haberde, Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in İçişleri Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü, pişmanlık yasasının beklenenleri karşılayacağını söylediği ve bu yasanın diğerlerinden farklı olacağını iddia ettiği yer alıyordu. Amerika'nın büyütüp beslediği ve Kuzey Irak'ta bulunan yaklaşık 3000 PKK'lıya göz kırparak ya silahları bırakıp Irak vatandaşı olun ya da Irak'ı terk edin demesinin ardından danışıklı dövüş başlıyor. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve AKP'liler hemen kolları sıvayarak bu eli kanlı PKK militanlarını kurtarmak için sözde pişmanlık yasası hazırlamaya girişiyorlardı. Yasa ile ilgili açıklamalar yapan Cemil Çiçek'e gazeteciler, bu yasanın Abdullah Öcalan'ın da kapsaması yönünde hazırlandığı söyleniyor şeklinde soru soruyorlar. Bakan Çiçek de bu soruya kaçamak olarak, bu bir sondaj sorudur cevabını veriyor ve yasanın niçin hazırlandığına da ışık tutuyordu. 5 trilyonluk mahkum. Akşam gazetesinin 19 Mayıs 2003 tarihli nüshasında AKP'li Adalet Bakanlığı'nın İmralı Adası'nda tatil yapan, tutuklu olan terör örgütü, PKK Kadek'in eli kanlı lideri Abdullah Öcalan için harcanan trilyonlar yetmiyormuş gibi 5 trilyon daha ek ödenek istediği yer alıyordu. Amerikan gazetelerine yazı yazarak adeta biz ettik siz etmeyin diyen ve kendini bilmez densiz Amerikalıların Türk Silahlı Kuvvetlerine de dil uzatarak kendilerinden özür dilenip pişmanlık gösterisinde bulunmamızı isteme cüreti veren Tayyip, daha önce yani Fransa'nın madamı Daniela Mitterrand başkanlığında Heinrich Böll arşivi yöneticisi Victor Böll ve Türkiye'nin doğusuna Kürt devleti kurmak isteyen bir kısım dernek yöneticilerinin Kürtçe eğitim yapılsın kampanyasını başlattığı sırada söylediklerini bir kere daha hatırlayalım. Irak'tan ve Kürdistan'dan aldığımız bilgiler bizleri memnun etmiştir. Zenginler Kulübü. Gül Refah Partisi milletvekili iken TBMM'de Avrupa Birliği ile ilgili yaptığı bir konuşmada ise Avrupa Birliği ile ilgili olarak "Değerli arkadaşlar, AB Hristiyan Kulübü'dür. Türkiye'yi hiçbir zaman içine almayacaktır. Bizi Zenginler Köşkü'nün bahçesindeki kulübeye koyacaklar." demişti. Gül 11 Mart 1996'da TBMM'de yaptığı bir konuşmada ise İsrail ile ilgili olarak Müslümanların hakim olduğu bu bölgede İsrail yabancı bir güç ve kültür olarak uluslararası destekle bölgeye yerleştirilmiştir. İşgalci ve yayılmacı bir devlettir. İsrail bugünkü konumuna gelmek için yakın geçmişinde terör dahil her türlü aracı kullanmış bir ülkedir görüşünü dile getirmişti. ABD'de basılan kitap. Milli Görüş'ün kurmaylarından Şevket Kazan, Abdullah Gül'ün kendi adına kitap bastırdığını, Refah Partisi için bir şey yapmayıp kendisi için çalıştığını anlatıyordu. Kazan, Gül'ün danışmanı Faruk Mercan'ın ABD ile sürekli fakslaştığını da söylüyor, şunları anlatıyordu. "Hani kadından al haberi diye bir söz vardır. Bu sözü biz erkekler kulak arkası ederiz ama gerçektir. Ta 1992 yılından beri meclis loşmanlarında hanımlar arasındaki toplantılarda Abdullah Gül Bey'in hanımı, "Benim kocam genel başkan olmaya layıktır, her şeyi Abdullah Gül yapıyor" diye konuşmaya başlamış. Hanımlarımız da bu konuşmaları bize nakletmişlerdi. Hatta bize "dikkat edin" demişlerdi, biz de gülüp geçmiştik. Abdullah Gül hiçbir zaman Refah Partisi için çalışmadı, hep kendisi için çalıştı. Erbakan Hoca Abdullah Gül'e Politik Araştırma Merkezi diye bir merkez kurdurmuştu. Dış ilişkilerden sorumluydu ya, Refah Partisi'ni Avrupa'ya, elçiliklere tanıtacağı yerde sadece kendisini tanıttı. Danışmanı olan Murat Mercan, ki aynı zamanda Melih Gökçek'in de danışmanıydı, Amerika'ya boyuna fakslar gönderiyormuş, oradan da fakslar geliyormuş. Sekreteri de bir hanım kız. Bu hanım kızın annesi de benim hanımın arkadaşı. Annesini anlatmış. Böyle böyle, bunlar devamlı Amerika'yla fakslaşıyorlar. Hep Abdullah Gül'ün propagandasını yapıyorlar demiş. Hanım da bana söyledi, ben de belki yanlış tespit etmiştir. Öyle bir şey varsa bir gün o fakslardan bir tanesinin fotokopisini alsın, sana getirsin. Ben de göreyim dedim. Kızı yakalıyorlar ve işine son veriyorlar. Şimdi Amerika'da kendisini tanıtan bir kitap bastırmış. Melih Akbaş Kanal 7'nin Frankfurt muhabiriydi. Allah rahmet eylesin, vefat etti biliyorsunuz. Frankfurt'tan Avrupa Parlamentosu'ndan, Avrupa Konseyi'nden programlar yapardı. Refah Partisi kapatıldıktan sonra Hoca Abdullah Gül'ü görevlendirdi. Gideceksiniz, gümbür gümbür öteceksiniz, şunu şunu şunu söyleyeceksiniz dedi. Aynı gün ben de Malik'le Zürih'te Avrupa İnsan Hakları Komisyon Başkanı Treschel ile görüşmeye gidiyordum. Zürih'in bir kasabasından Zürih'e dönüyoruz, arabadayız. Malik'in telefonu çaldı. Malik'in acayip uzun bir telefonu vardı. Açtığı zaman ses aynen duyuluyordu. Kanal 7'nin Frankfurt'taki yayın arabası Strasbourg'a gitmiş. Abdullah Gül'ün konuşmasını canlı yayında vereceklermiş. Abdullah Gül orada bir basın toplantısı yapacakmış. Bunu da yayınlayacaklarmış. Saat 16 olmuş, çocuk da ağlıyor. A5 şu saate kadar hiçbir şey yapmadı bunlar. Kürsüde konuşması vardı, otelde uyumuş. Danimarkalı bir delegeye konuşmayı sen yap demiş. Basın toplantısı da yapmıyorlar. Şimdi kafeteryada oturuyorlar diyor. O zaman Malik telefonu kapattı. Ah ağabey, nereden buldunuz bunu? Bu Avrupa Parlamentosu'nda Refah Partisi için hiçbir şey yapmıyor. İşte bir tanesi daha ortada. Şu hale bak. Hocamın talimatı üzerine biz de arabayı canlı yayın için göndermiştik dedi. O sırada telefon çaldı tekrar. Arayan hocaydı. Bana verilen görevle ilgili bilgileri aktardıktan sonra bu durumu anlattım. Hocanın ne hale geldiğini biliyorum. Hocayı o kadar iyi tanırım ki. 20 dakika geçti geçmedi. Tekrar o muhabir çocuk aradı. Ne oldu bilmiyorum. Oturdukları kafeteryadan kalktılar. Şimdi basın toplantısı yapacaklarmış. Ama bu saatten sonra hiçbir ajansa yetişmez ki dedi. Şevket Kazan, Abdullah Gül'ün Amerikan büyükelçiliklerinden hiç çıkmadığını anlatarak "Bilmiyorum orada ne vardı?" diyor konuşmasını şöyle sürdürüyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki refah davası için Strasbourg'a gittiğimde Refah Partisi'nin hiç tanınmadığını gördüm. Abdullah Gül 1991 yılından beri hem Avrupa Parlamentosu'ndaki üyemizdi hem dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcımızdı. Acı ama gerçek o ki Refah Partisi'ni tanıtan hiçbir şey yapmamıştır. Parti kapatıldıktan sonra bu acı tabloyla karşılaştık. Biz oraya gittiğimiz zaman Refah Partisi'nin çok iyi tanıtıldığını zannediyorduk. Bunlar nasıl öbür partilerin davasında Türkiye'yi mahkum ettilerse burada da mahkum edecekler diye düşünüyorduk. Davayı neticelendirebilmek için göbeğimiz çatladı. Öbür davalar 3 senede bitti. Biz 4-4,5 senedir hala uğraşıp duruyoruz. Refah Partisi tanıtılsaydı bunlar olur muydu? Sadece kendi kulvarlarını genişletmişlerdir. Üzücü bir nokta, çok üzücü bir nokta. Ne kadar haklıymış Malik, Refah Yol Hükümeti'nde Türkiye Cumhuriyetlerden sorumlu Devlet Bakanlığı'nı biz almıştık. Türkiye Cumhuriyetlerine bir tek seyahat yapmıştır, o kadar. Adamın aklı fikri Amerika'daydı. Bir de Amerikan elçiliğinde ne vardı bilmiyorum, oradan hiç çıkmazdı. Şevket Kazan, Murat Mercan'ın Abdullah Gül'ün danışmanı olduğunu söylüyordu. Murat Mercan sürekli olarak Gül'ün yanında yer almış. AKP iktidarı ile birlikte genel başkan yardımcılığına getirilmişti. Tayyip Erdoğan Patlak Ampul adlı kitabımın çıkmasının ardından bana 50 milyarlık tazminat davası açıyor. Onu 10 milyarla Cüneyt Zapsu izliyor. Kitabın toplatılma talebiyle de dava açanlar arasına Mehmet Fatih Saraç da katılıyordu. AKP'liler davaları kaybedince Washington'da Bush yönetimine yakın American Enterprise Enstitüsü'nde CIA Orta Doğu Masası Şefi Richard Pearl ve diğer elemanlarıyla düzenledikleri panelde benim Patlak Ampul Hilafet Ordusu'ndan Arap Kürt Partisi'ne, Ak Papa'nın Temel İçgüdüsü adlı kitaplarımla Mehmet Bölüğün El Tayyip adlı kitabını şikayet ediyordu. Murat Mercan, Washington'da Musevi Dernek ve yöneticileriyle görüştüğünü belirtiyor ve AKP'nin Musevilere en yakın parti olduğunu söylüyordu. Murat Mercan, burada düzenlediği basın toplantısında AKP milletvekili El Katmış'ın Felluce'deki Amerikan saldırısını soykırım olarak tanımlamasını ise talihsiz bir açıklama olarak görüyorum diyordu. Mercan sözlerine şöyle devam ediyordu. Daha sonra sözlerini düzeltmiştir. Bazı kelimeleri kullanırken hepimizin dikkatli olmasında fayda var. Bir soykırım kelimesini kullanmak maksadı aşan bir şeydir. Mercan bu konudaki yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın ABD'yi ziyaret edeceğini bildiriyor, uygun ortamlarda, uygun açıklamalarda bulunacağını söylüyordu. Türkiye'de dine ve ırka dayalı milliyetçiliğe karşı olduklarını vurgulayan Mercan, Tayyip Erdoğan'ın da kızının mezuniyetini bahane ederek ABD'ye geleceğini anlatıyordu. Gül'ün danışmanı ve ABD'den ithal ettiği Murat Mercan, AKP kurulana kadar sakallı ve takkeli olarak geziyor, daha ilkokul seviyesine gelmeyen oğluna da takke giydiriyordu. Murat Mercan'ın eşi İnci Mercan, Florida Üniversitesi'nden mezun olurken türban üzerine kep giyiyor, ABD'nin ABC televizyonuna demeç veriyor, Amerika'da hissettiğim özgürlüğü kendi ülkemde hissedemiyorum diyordu. Murat Mercan eşiyle çıktığı ABC televizyonunda 27 Mayıs 2002 yılında yayınlanan Nightline adlı programda türban ve dini konularda Türkiye'de baskı yapıldığını söylüyordu. Yoldan nasıl çıktılar? Gazeteci Yavuz Selim'in Milli Görüş Hareketi'ndeki ayrışmaların perde arkası Yol Ayrımı kitabında ilginç bilgiler de yer alıyordu. Mehmet Bekaroğlu Milli Görüş'ün bölüneceği ile ilgili bilgilerin basında yer aldığını şu sözleriyle açıklıyordu. Daha Refah Partisi kapanmadan Talat Halman ve Fazilet Partisi kapanmadan da Güner Civaoğlu, Milliyet gazetelerinde yazdıkları makalelerinde Milli Görüş partilerinin kapatılmasının yetmeyeceğini, mutlaka bölünmesi gerektiğini söylediler. Hatta nasıl bölüneceğini de ifade ettiler. Güner Civaoğlu 24 Eylül 1998 tarihli yazısında bölünme konusunda Sayın Erdoğan'a bir misyon da yüklemektedir. Nitekim gelişmeler bu doğrultuda oldu. Bölünme öngörüldüğü gibi bir proje olarak adım adım gerçekleşti. Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan Gül'ün elçiliklerle olan ilişkileri hakkında şunları anlatıyordu. Abdullah Gül Fazilet Partisi döneminde dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Dolayısıyla özellikle dış ülkelerin temsilcilikleriyle, elçilikleriyle en yakın ilişkide olan bir arkadaşıydı. Sonradan aldığımız intiba o ki Abdullah Gül'e karşı özel bir ilgileri ve sempatileri varmış. Bunu daha sonraları çeşitli vesilelerle gördük. Bizimle beraber çalıştığı dönemde bu durumdan herhangi bir gocunmamız da olmamıştır. Fakat sonradan Amerikalı makamların acaba hangi isim bizimle iyi uzlaşma halinde olabilir diye özellikle seçim yaptıklarını ve Abdullah Gül'e özel bir ilgi gösterdiklerini hissettik. Recai Kutan anlatımını şöyle sürdürüyordu. AKP'deki arkadaşlarımız teslimiyetçi bir anlayış içerisindedirler. IMF'cilerle Dünya Bankası ile ilişki içinde olmak ayrı bir şeydir, onların telkinlerine ve empozelerine açık olmak ayrı şeydir. Abdullah Bey'in istekli olduğunu biliyordum. Yavuz Selim'in Yol Ayrımı adlı kitabında genel başkanlık için Abdullah Gül'ün istekli olduğunu söyleyen isim Bülent Arınç oluyordu. Bülent Arınç, AKP. Kongrelerin yapılması lazımdı. İlk kongrelerinin delegeleri bizzat Ankara'dan tespit edilmeye başlandı. Ama biz bütün bunları hiç önemsemedik. Çünkü biz tabanımızı, teşkilatımızı tanıyorduk. Onların da bu fikirlere ne kadar yakın olduklarını, bu fikirleri ne kadar desteklediklerini biliyorduk. Delegeleri kim tespit ederse etsin onlara, biz böyle bir yönetim, böyle bir siyaset istiyoruz, kararınızı kendiniz verin diyecektik. Kongreleri ertelediler. 2,5 sene sonra yapıldı bizim kongremiz. Olsun dedik, kongre ne zaman olacaksa olacak.